Ayrım 13.
Sayfa numarası 114. Böl ve yönet anlayışına dayalı bu politikalar, inanç ayrılıklarını, sömürgecilikten emperyalizme, bölgesel çatışmalardan dünya savaşlarına dek 400 yıldır sürekli bir biçimde kullanmıştır. Aynı anlayış, yaratılan zengin birikimle bugün mali ve teknolojik olanakların itici gücüyle amacı değişmeden kullanılmaya devam edilmektedir. Dinin siyasileşmesi doğrudan ve kesin olarak küreselleşme politikalarına bağlı olan bir gelişmedir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD öncülüğünde geliştirilen yeni dünya düzeni politikaları tüm Müslüman ülkelerde uygulandı. ABD tarafından geliştirilen bu kurama göre komünizme karşı İslam ve İslam ülkeleri kullanılacak ve Sovyetler Birliği Çin'den Yunanistan'a dek uzanan bir güvenlik kuşağı ile sarılacaktı. Yarım yüzyıla yakın uygulanan bu kuram, kuşak içinde yer alan İslam ülkelerinde dinsel ya da etnik ayrılıkları dirençli siyasal hareketler haline getirdi. Sovyetler Birliği'nin dağılması, İran, Irak ve Afganistan'daki gelişmeler ve ikiz küleler olayı bile yeşil kuşak anlayışını değiştirmedi. Kurulup geliştirilmesine karşın denetim dışına çıkan örgütlere saldırıldı, ancak bu saldırıda başka dinsel ya da etnik gruplar kullanıldı. Dinin siyasileştirilmesinden vazgeçilmedi, vazgeçilmesi de olası değildi. Çünkü bu politikayı oluşturan nedenler siyasi değil, ekonomikti. Dinin siyasileştirilmesinin arkasında yatan temel neden, uluslararası şirket faaliyetleri ve bu faaliyetleri düzenleyen emperyalist politikalardı. 1980'lerden sonra dünyanın tümünü kapsayan, doğal olarak Müslüman ülkeleri de içine alan yeni bir politik söylem ve bu söyleme uygun uygulamalar geliştirildi. Küreselleşme sözleri bu dönemde yaygınlık kazandı. Küreselleşme, insanlara yeni ve ileri bir dünya düzeninin habercisi olarak sunuldu ama toplum yaşamında ortaya çıkan somut sonuç, sosyal yaşamın çok hızlı bir biçimde ortaçağ geleneklerine doğru kayması oldu. Ekonomik yetmezlik ve ulusal çözülme içine giren az gelişmiş ülkelerde paranın yaptırım gücünün politik bir araç haline gelmesi, ona sahip olanlara toplumsal yaşamın her alanına diledikleri biçimi verme olanağını sağlamaktadır. Etnik ayrılıkların yayılıp güçlenmesi, örgütlü dinsel yapılanmaların sayı ve etkilerinin artması, uluslararası sermayenin mali gücüne dayanarak gerçekleştirilmiştir. Bu tür gelişmelerin temelinde, ulusal ya da sınıfsal nitelikli demokratik örgütlenme biçiminin güçsüzleşmesi, ulus devlet işleyişinin çözülmesi ve geleneksel partilerin etkisizleşmesi yer almaktadır. Günümüzün yaşanan gerçeği, siyasi partilerin toplumsal gelişime uyum gösteren atılımları gerçekleştirecek demokratik bir yapıya kavuşmaları değil, inanç temeli üzerinde siyaset yapan kuruluşlar haline gelmeleridir. Bugün dinsel ya da etnik yapılar partileşirken, partiler inanç temelinde siyaset yapan yapılar haline gelmektedir. Yüzyılların demokratik mücadele birikimi ortada dururken, batıda feodalizm tasfiye edilmişken ve birçok ülke uluslaşma sürecini henüz yaşamamışken, tarihin akışına, sosyal gelişime ve demokratik yaşama ters düşen bu tür gelişmeler bu denli yaygınlıkla neden, nasıl ortaya çıkıyor? İnancın ve etnik kimliğin özgürleşmesi olarak ileri sürülen bu gerici yönelme nereye dayanıyor? Kime, nasıl hizmet ediyor? Soruların yanıtları vardır ve bu yanıtlar tekelci şirket çıkarlarının yön verdiği küresel ilişkiler düzeninin içinde bulunmaktadır. Demokrasi sorunu olarak ileri sürülüp saldırgan bir politikaya dönüştürülen etnik ayrımcılık ya da teokratik düzen arayışı, birçok insanın sandığı gibi demokrasinin ya da insan haklarının sınırları içine giren bir çaba değil, şirket çıkarlarıyla doğrudan uyum gösteren ekonomik kaynaklı küresel bir politikadır. Ekonomik temeli olmayan politik bir hareket var olamaz. Bilinen bir gerçektir ki her politik açılım temsil etmeye çalıştığı gücün çıkarlarını savunur. Geniş kapsamlı mali ve politik destekle güncelleştirilip küresel bir boyut kazandırılan etnik ve dinsel yapılanmaların uluslararası şirket çıkarlarıyla ekonomik anlamda nasıl örtüşme içinde olduğunun açık bir biçimde ortaya konulması gerekir. Etnik ve dinsel yapılanmaların az gelişmiş ülkelere yönelik büyük devlet politikalarında temel stratejik unsur haline gelmesinin, uluslararası şirketlerin küresel faaliyetleriyle doğrudan ilişkisi vardır. Bu ilişkiyi gerçek boyutuyla kavramak için uluslararası şirketler arasında 1980'lerden sonra yoğunlaşan küçülme eğilimlerini, bu eğilimin şirketler ve ülkeler üzerinde yaptığı etkiyi ve bu etkinin sonuçlarını incelemek gerekecektir. Bu yapıldığında etnik ve dinsel yapılanmalarla tekelci şirket çıkarları arasındaki ilginç ilişki kendiliğinden ortaya çıkacaktır. John Nesbitt, Global Paradox adlı kitabında şunları söylemektedir. Büyük şirketlerin özerk ve küçük ünitelere bölünerek daha iyi çalışabileceklerini görüyoruz. Aynı durum ülkeler için de geçerli. Tek bir dünya haline gelmemizle birlikte parçalar küçülüyor ve şirketler için iyi işliyorlar. Din, kültür, dil ve etnik köken insanlarda ait olma duygusunu güçlendiriyor. Yeni toplumlar bu bağlardan yaratılacak. Bu bağları korumak için gelişen yeni küresel eğilim zamanla tüm toplumları aynı davranış standartlarına ulaştıracak. Bu standarda uymayanlar uluslararası topluluğun sorgusuna uğrayacaklardır. Global Paradox, John Nesbitt, Sabah Kitapları, 1994, sayfa 24-14. Uluslararası şirketler 1980'den sonra çok sayıda alt birim örgütleri ve şirket şubeleri açarak küçük birikimler halinde örgütlenmeye başladılar. Şirket alt birim sayıları yüz binlerle ifade edilmeye başlandı. Şirket bültenleri küçülmenin sağladığı büyük kar artışlarından söz ediyor ve küçülmeye dayalı yeni şirket örgütlenmesinin yararlarını anlatıyordu. Küreselleşmeciler şirket alt birim sayılarındaki artışları yeni bir liberal dalganın yayılması olarak göstermeye çalıştılar. Oysa şirket alt birim sayıları artıyor ancak birleşme ve satın almalarla tekelci şirket sayısı sürekli azalıyordu. Tekel yoğunlaşmasının ileri düzeyde arttığı bir süreç yaşanıyordu ve bu sürecin liberalizmle hiçbir ilişkisi bulunmuyordu. Sayısal artışlar büyük şirketlerin kendilerini büyüten iç örgütlenmeleriyle ilgili bir sorundu. Bugün küresel ekonominin tüm alanlarında birkaç büyük tekel piyasa denetimini eline geçirmiş durumdadır. Şirket alt birim sayılarındaki artışlar uluslararası şirketlerin zaten var olan tekel olanaklarını arttıran yeni araçlar olarak ortaya çıkmaktadır. Bir merkezden yönetilerek tek bir bütün halinde dünyaya açılmış olan şirketlerin küçük ve özerk birimler halinde yeniden örgütlenmeleri doğal olarak maksimum kar eğilimine bağlı bir gelişmedir. Küçük şirket birikimleri değişime kolay uyum gösteren, pazar esnekliğine sahip, müşteri duyarlılıklarına daha iyi yanıt veren ve bürokratik giderleri azaltan bir yeteneğe sahiptirler. Bu birimler üretim ve pazarlamada daha hızlı hareket ediyor, personel rejiminde kısıntı kolaylıkları sağlıyor ve yönetici sayısını arttırarak sorumluluk performansını yükseltiyor, böylece şirket karını arttırıyorlardı. Uluslararası tekelci şirket işleyişinin küresel örgütlenmede aldığı yeni biçim, bu biçime uyum gösteren pazar koşullarını yaratma zorunluluğunu beraberinde getirdi. Bu da merkezi yönetim otoritesinden yoksun kılınmış, korunmasız ve hukuksal işleyişi yabancılaştırmış küçük ülkeler yaratılmasıydı. 20. yüzyıl boyunca bağımsızlığa kavuşan az gelişmiş ulusların küçük ve yerel bir takım topluluklar haline getirilmesi, küçük şirket birimlerine içinde rahat hareket edebilecekleri küçük ve özgür bir ortam yaratacaktı. Heyecanlı küçülme, filozoflarının ortaya çıkarak saldırgan bir politikanın ideolojisini oluşturmaları ve bu politikayı demokrasi ya da insan hakları kılıfı ile örtmeye çalışmaları, şirket çıkarlarına dayanan büyük devlet politikalarının yön verdiği programlardı. Mali ve siyasi bağımlılık yetmezse askeri güçle uygulanan tank demokrasisi ve estirilen ideolojik fırtına bir tek hedefe yönelmişti. Az gelişmiş ülkelerde devletin küçülmesi ve ulus devlet etkinliğinin kırılması. Küçük alt birimler halinde örgütlenerek dünyaya yayılan uluslararası şirketler, küçülen yapılarına uygun serbestçe kullanabilecekleri küçük, özellikle dirençleri küçük ülkeler istiyordu. Bu girişimin açık anlamı bölünme ve parçalanmayı hedefleyen, yaptırım gücü yüksek ve zora dayanan küresel bir politikaydı. Büyük güçlerin kararlı birlikteliğiyle uygulanan bu politika sonuçlarını kısa bir sürede verdi ve yalnızca 1990-2000 yılları arasındaki 10 yılda 25 yeni ülke ortaya çıktı. Uluslararası şirketlerin bugünkü geçerli sloganı, yerel düşün, küresel davrandır. Oysa 1960-1970'li yıllarda bu slogan küresel düşün, yerel davrandı. Bunun açık anlamı şudur. Şirketler girdikleri ulusal pazarda piyasa işleyişine diledikleri biçimi verirken, o günkü merkezi yapılarına uygun hareket ediyorlar ve faaliyetlerini girdikleri pazarda etkin olmakla sınırlıyorlardı. Şimdi ise şirketler alt birim örgütleri aracılığıyla girdikleri ülkelerde hem iç pazarı hem de civar pazarları hedefleyen imalat ve montaj üsleri kuruyorlar. Yalnızca ekonomiye değil, girdikleri pazarın tüm yerel özelliklerine uyum gösteren bir anlayışla çalışıyorlar. Ülkenin sosyal siyasal sistemine de yön veriyorlar. Yerel düşünüp küresel davranan yeni şirket anlayışı, önce kendi pazarını koruma eğilimi içindeki ulus devletleri baskı altına aldı, daha sonra eylemli olarak varlığına son vermeye yöneldi. Ulus devletin ekonomik alandaki varlığı, bu varlığın dayanak noktaları olan korumacı yasalar, gümrük rejimi, milli mali politikaların çökertilmesiyle büyük oranda ortadan kaldırıldı. Az gelişmiş ülkelerin ulusal pazarları, küresel ticaret işleyişinin rekabet gücü olmayan tüketim alanları haline getirildi. Ulus devlet varlığıyla şirket egemenliğinin karşıtlığı, 20. yüzyılın özellikle son çeyreğinde dünya politik sisteminin temel çelişkisi haline geldi. Uluslararası tekelci şirketler yatırımlardan pazarlamaya, kar transferinden vergilendirmeye dek her alanda denetimsiz bir ortam isterler. Faaliyetlerini kısıtlayacak en küçük ulusal önlem ve gelişmeye bile katlanamazlar. Ulus devlet gelenekleri onlar için ekonomik gelişmenin önündeki kaldırılması gereken engellerdir. Kabile ekonomisi, yeni Osmanlıcılık, eyaletçilik, kent devletleri ya da yerel yönetimcilik gibi tanımlarla açıkça dile getirilen ve mevcut sistemin çöküşü anlamına gelen bu gelişme, sosyal yapıyı kaçınılmaz olarak yerelleştirmektedir. Tekelci şirket isteklerine dayanan yerelleşmenin sonucu, söylendiği gibi yönetim sisteminin demokratikleştirilmesi değil, tam tersine kabileselleştirilmesi olmaktadır. Mali ve teknolojik olanaklar ve zor yöntemleriyle insanlık adeta feodalizme geri götürülmektedir. Gelişmiş ülkelerde yeni emperyalist bloklar oluşurken az gelişmiş ülkelere geri, karmaşık ve düzensiz bir sosyal yapı yerleştirilmekte, etnik ve dinsel ayrılıklar bu yapının temel taşları haline getirilmektedir. Din, dil, etnik köken ve bölge farklılıkları gibi yerel ayrılıkların küreselleşme ideolojisi açısından stratejik bir önemi vardır. Yerel ayrılıkların hegemonya aracı olarak kullanılması, sömürgeciliği anlatan eski bir hikayedir ama yeni olan bu tür ayrılıkların küresel şirket yapılanmasıyla tam bir uyum içinde olmasıdır. Şirketler küçülecekse ülkeler de küçülmelidir. Tek bir dünya pazarı yaratılacaksa, bu pazarın uluslardan oluşan parçaları küçük olmalıdır. Ulusların küçülmesi fiziki küçülmeyle sınırlı olan bir yaklaşım değildir. Ulus devletin temelini oluşturan merkezi yönetim yetkilerinin yerelleştirilmesi, ulusal pazarın sınır değişikliğine gerek kalmadan küçültülmesi anlamına gelir. Korumasız kılınan ulusal pazar, uluslararası şirketlerin egemenliği altına girer, tarım, sanayi, ticaret alanlarında önce küçülme, daha sonra yok olma süreci başlar. Ulusal ekonominin yok olması, ulusal varlığın yok olması demektir. Az gelişmiş ülkeleri sömürge haline getiren ve yönetim bozulmasıyla başlayan bu süreç, yerelleşmeyi yaygınlaştırır, etnik ve dinsel yapıların siyasallaşmasını gündeme getirir. Etnik ve dinsel ayrılıklar, küçülme projesinin mimarlarına, düşüncelerini uygulamaları için neredeyse hazır bir sosyal yapı sunar. Bu nedenle çözülme sürecine girmiş olan etnik ve dinsel yapıların canlandırılması gerekir. Kurulmak istenen yeni düzenin gerçekleştirilmesi, para ve politikanın etkili gücü ve bağlayıcı uluslararası anlaşmalarla sağlanır. Gereksinim duyulan birikim, uzun yıllara dayanan bağımlılık ilişkileri ile yaratılmıştır. Hükümetler kapsamlı programlarla elde edilmiş, kitleler örgütsüz kılınarak sindirilmiş, yoksulluk ve eğitimsizlik yaygınlaştırılmış, yerel ayrılıklar uluslararası düzleme taşınmış, ulusal bilinç köreltilerek yerine sosyal ve kültürel yozlaşma geçirilmiştir. Yaratılan ortam, gerçekleştirilmek istenen amaç için son derece uygun bir zemin oluşturmaktadır. Geçmişte gerçekten yerel olan ve ülkenin inanç kimliğini oluşturan kimi grupların hükümet desteğiyle cemaat olmaktan çıkarak küresel bir güç haline gelmesinin arkasındaki temel güç büyük devlet politikalarıdır. Dünyayı tanımayan, örgütlenme birikimi olmayan, mali kaynaktan yoksun, geri, eğitimsiz insanlardan oluşan etnik ve dinsel yapılanmaların ekonomik ve siyasi gücü yüksek küresel imparatorluklar haline gelmesi bunun en açık kanıtıdır. Büyük devletlerin etnik ve dinsel ayrımları siyasi malzeme olarak kullanmaları yeni değildir. Yeni olan bu işin istihbarat birimlerinin ilgi alanından çıkarılarak yasal düzlemlere taşınmış olmasıdır. ABD Temsilciler Meclisi Mayıs 1998'de 41'e karşı 375 oyla kabul ettiği ve adına Uluslararası Dini Özgürlükler Yasası dediği bir yasayla dinsel inançlara baskı uygulayan ülkelere yaptırım uygulanmasını kabul etti. Dinsel hareketlere Washington'dan destek, Cumhuriyet 12 Eylül 1999. ABD yönetimi ayrıca Pentagon'un istek ve önerileriyle Virginia'da bir İslam ve Sosyal Bilimler Yüksekokulu açtı. 2 Eylül 1999'da ilk mezunlarını veren yüksekokulun mezuniyet töreni hükümet yetkililerinden kor diplomatiğe dek uzanan geniş yelpazeli bir katılımla gerçekleştirildi. Amerika bu kez din özgürlüğüne el attı. Semih İdiz, Star, 12 Eylül 1999. Bu katılım doğal olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Müslümanlık işleri çalışmalarına verdiği önemi göstermektedir. ABD bugün Müslümanlık işlerine önem veren ülkelerin başında gelmektedir. Ama bu önem ne bugüne aitti ve ne de ABD ile sınırlıydı. 20. yüzyılın başlarında Almanya, Türkiye üzerindeki etkisini arttırmak için İslam dinini yoğun olarak kullanmıştı. Osmanlı topraklarındaki cami ve pazar yerlerinde Alman İmparatoru Wilhelm'in gizlice İslam dinini seçtiği, kılık değiştirerek Mekke'ye hacca gittiği ve ismini Hacı Wilhelm Muhammed olarak değiştirdiğine dair söylentiler yayıldı. Almanlara yakın bir takım din bilginleri, Kur'an'da Wilhelm'in müminleri kafir boyunduruğundan kurtarmak için Allah tarafından görevlendirildiğini gösteren esrarengiz ayetler bile bulduğunu söyledi. İstanbul'un doğusunda bitmeyen oyun. Peter Hopkirk, Sabah Kitapları 1995, sayfa 3. Şirketlerin küçülme eğilimlerini gösteren pek çok açıklama ve uygulama vardır. Sonuçlarını herkesin yaşadığı ancak nedenlerini çok az insanın kavradığı bir süreçten geçilmektedir. Kitlelere medyanın etkili gücüyle yanlışlarla dolu sanal bir dünya vaat edilmektedir. İnsanlar aptallaştırılmış tüketim araçları haline getirilirken dünyaya yayılan şirketler muazzam boyuttaki karları ülkelerine taşıyor. Şirket yetkilileri yaptıklarını ve yapacaklarını açıklamaktan çekinmiyorlar. Ulus devlet varlığının temelinde yer alan laikliğin, uluslararası şirket faaliyetlerine ve bu faaliyetlerin somut ifadesi olan büyük devlet politikalarına karşı çıkmadan korunamayacağı bilinmelidir. Bu ise anti-emperyalist mücadele demektir. General Electric'i 1990'larda adeta yeniden yaratan Jack Welch'in, şirket birimlerine uygulanma zorunluluğuyla verdiği kesin ve net emir şuydu. Küçük düşünün. Büyük şirket kütlemize, küçük şirket ruhunu ve küçük şirket hızını kazandırmak için amansız bir mücadele veriyoruz. Şirket yönetiminde GA yaklaşımı. Jack Welch yeni General Electric'i nasıl yarattı? Robert Slater, Sabah Kitapları 1994 ve Global Paradox, John Nesbitt, Sabah Kitapları 1994, sayfa 5. Welch, dev boyutlu şirketini daha etkili hale getirmek için küçük birimler halinde yeniden örgütledi. Bu yöndeki uygulamalar kısa süre içinde sonuçlarını verdi ve şirketin eleman sayısı 368 binden 268 bine düşerken yıllık satışlar 1992 rakamlarıyla 27 milyar dolardan 62 milyar dolara, net kar ise 1,5 milyar dolardan 4,7 milyar dolara çıktı. Global Paradox, John Nesbitt, Sabah Kitapları 1994, sayfa 5. Dünyanın en büyük güç üretim grubu olan ASEA Brown Boveri, ABB, Zürih'ten yönetilen merkezi şirket yapısını özellik haklarına sahip 1200 küçük şirket şubesine böldü. Ortalama 200 kişinin çalıştığı şubeler ana şirket gelirlerini kısa sürede 30 milyar dolara çıkardı. Genel müdürlükte çalışan eleman sayısı 4000'den 200'e indirmesine karşın gelirleri arttı. Genel müdür Percy Bornewick küçülme ile ilgili olarak şunları söylüyor. Sürekli büyüyor ama aynı zamanda sürekli küçülüyoruz.